dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir. Şu dünyadaki en güçlü kişi güçlükten gelendir. Şu dünyadaki en bilgin kişi kendini bilendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Şu dünyadaki en olgun kişi acıya gülendir. Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir. Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir. Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bütün dünya
Gençlik Radyosu Hayalin Gücü programından herkese merhaba. Ben Esra Ersoy. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle birlikte sevginin, iyiliğin ve hayalin gücünü keşfedeceğimiz programımıza siz sevgili dinleyicilerim, yani yol arkadaşlarım, hepiniz çok ama çok hoş geldiniz. Bu hafta da her hafta olduğu gibi hayallerimiz ve kalbimize ışık tutan tutuklarımız için yorulmadan çabaladığımızda her şeyin mümkün olabileceğini deneyimleyeceğimiz bu program olacağına inanıyorum. Bugünkü konuklarım Sayın Ayşe Seben Dayı ve Serin Belki Yerar. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Esra.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyi, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Aslında bugün burada toplanma sebebimiz çok şey konuşacağız ama yarın Dünya Serbler Partisi Farkındalık Günü'm. Ve ben de aslında dinleyicilerim çoğu biliyordur ama böyle her hafta aslında kendi hayallerimden, kendi tutkularımdan bahsetmeye çalışıyorum konuklarımla beraber. Ama bu hafta radyo programcısının, moderatörün kimliğimin yanı sıra Serbler Partisi durumuna sahip bir birey olarak ben de sizlerle beraber bu sohbete katılacağım. O yüzden bugün benim için anlamı ve önemi ayrıca büyük ve önemli. O yüzden hemen böyle vakit kaybetmeden sohbetimize başlamak istiyorum. Demin de bahsettiğim gibi yarın Dünya Serbler Partisi Farkındalık Günü. Bunun özelinde aslında daha önce bu durumu bilmeyenler için Serbler Partisi durumu nedir? Bilmeyenler için size ilk başta şunu sormak istiyorum. Serbler Partisi nedir?
Serap Partisi hakkında çok şey söylenebilir aslında.
Evet.
Ama ben alandaki aslında önder aktivistler takip ettiğimiz şu tanımı çok seviyorum ben. Serap Partisi özel bölgelerde yaşamak aslında. Yani her Serap Partisi bir birey kendi özel bölgesinde yaşıyor. Yani benim örneğin kaşlarım, ellerim, parmaklarım, ayak parmaklarım, kırık kaslarım böyle çok özel bölgelerim. Kendi kafasına göre karar alıyor. Yap diyorsun yapmayacağım diyor, yapma diyorsun yapacağım diyor. Ve aslında benden bağımsız bazı zamanlar kendi kararlarını alıyor. Özellikle ince motor noktasında ben titremeleri olan bir bireyim. Ve aslında her Serap Partisi'nin de fiziksel olarak kendi bedeninde farklılıkları var. Yani diğer engel gruplarından en büyük farkı da bence bu. Yani her bireyin kendine has özellikleri var. Hiçbiri birbirine benzemiyor aslında. Mesela seven de Serap Partisi'yle. Ama ben davulcuyum. O da bir davulcuyum. Davul çalıyor. O bana dikiş dik resim yap derlerse yapamam. Ama seven çok güzel dikiş diker. Resim yapar. Kendi sergisini açtık kaç kere. Hani aslında ikimiz de Serap Partisi'yiz ama ikimizin de bedenleri ve yaptıkları çok farklı aslında.
Evet.
Yani tabii burada biraz daha teknik taraftan anlattık da tabii sen uzak bölgelerde yaşayan bir bedendin ama neden uzak bölgelerde yaşıyoruz kendi bedenlerimizde serebral palsili bireyler olarak? Aslında serebral palsili bir çocukluk beyin felci, yani anne karnında doğum esnasında ya da doğumdan hemen sonra çok önceki aylarda beynin aldığı farklı komplikasyonlardan meydana gelen travmalar sonucu ekseriyetle beynin kaba ve ince motor kas sistemini etkileyen ama beynin aldığı hasara göre işte konuşma bozukluğu, görme bozukluğu gibi farklı durumların da takip ettiği bir nörolojik durum serebral palsi. Bir hastalık değil. Bunun altını çizmek lazım çünkü daha tamamen serebral palsi yok edebilen bir tedavi türü yok. Evet, erken tanı ve iyi rehabilitasyon ve güçlü fizik tedaviyle serebral palsili bireyler çocukluktan itibaren tedavi gördüklerinde belli bir noktaya kadar kas koordinasyon sistemlerinde iyileşme görülse de henüz bulunmuş bir kesin tedavisi yok. O yüzden Bebi hastalık değil
bir
aslında.
hastalık değil.
Bu durumda yaşıyoruz.
Bir durum serebral palsi. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi normalde ben demin de bahsettiğim gibi bugün konumuz 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü olduğu için serebral palsi nedir bilmeyenler için ilk başta bu soruyu sordum. Ama benim her hafta söylediğim bir şey var. Biz şu an 3 serebral palsi durumuna sahip bir birey olarak sohbet ediyoruz ve bilmeyenler için durumu açıkladık. Daha da detaylı konuşacağız zaten ama bu sadece bizi kimliklerimizden biri. Serebral palsili olmak bizim tüm özelliğimiz değil yani. Hani dediğiniz gibi aslında demin çok güzel şeylere değindiniz. Kerim Bey dediniz ki ben gitar çalabiliyorum. Ve hani dikiş dikmem istense ya da resim yapmam istense yapamam. Çünkü etkilenimim serebral palsi de farklı. Ayşe de aynı şekilde, Ayşe Seben de aynı şekilde yapabildikleri var, yapamadıkları var ve hepimizin aslında etkilenim düzeyi farklı. Ve bu noktada hani şunu tekrar altını çizmek istiyorum. Engel türleri çok farklı birbirinden. Cerebral palsi de aslında kendi içinde çok çeşitli olan, sizin de bahsettiğiniz gibi farklı etkilerin türlerine sahip olan bir durum. Durum diye hepimiz özellikle altını çizdik. Çünkü bunu artık toplumda değiştirmek istiyoruz. Hani bu tabii ki her değişim gibi bir anda olacak bir şey değil. Ama biz böyle bazı kelimelere özellikle vurgu yaptıkça değişeceğine inanıyorum. O kullandığımız dilin günlük hayatta. Çünkü hastalık hani birçok kişi engel durumunu hastalık olarak değerlendiriyor. Ama bu demesinde değindiğiniz gibi Seben Hanım, yani iyileştirici ya da ilaçla tedavisi olan bir durum olmadığı için hastalık değil durum diye belirtmek istiyorum. Aslında biraz önce de söylediğim gibi bugün sadece soru soran tarafta değil, ben de biraz konuşan tarafta olacağım. Bugün üç kişilik bir sohbet gerçekleştireceğiz aslında. Ben de cerebral palsiyi şu şekilde hani tanımlayabilirim. Kesinlikle yani şey doğuştan ya da kalıtsal bir şey değil. Doğum öncesinde, anında ya da sonrasında beyin herhangi bir anda oksijen gitmemesi sonucunda oluşan o bir durum ve etkilerin düzeyleri çok farklı. Yani beyin hangi bölgesine etkilendiğine göre o şekilde günlük hayatta da o fiziksel ya da mental olarak etkilenimler de çıkabiliyor. Ve ben de cerebral palsi durumuna sahip bir bireyim. Üçümüzün diğer iki kardeşim de cerebral palsi durumuna sahip. Ve hepimizin etkilenmeleri farklı farklı, yapabildikleri farklı farklı. Peki size şu noktada şunu yöneltmek istiyorum. Erişilebilir her şey. Sosyal girişimin aslında siz ikiniz kurucularındansınız ve bu sosyal girişimi ben çok önemsiyorum. Erişilebilirlik aslında tek böyle düz bir kavram değil. İçinde birçok farklı noktayı da alanı da barındıran bir kavram. Ve erişilebilirlik dediğimizde aslında aklımıza yani ilk etapta fiziksel bir erişilebilirlik geliyor. Ama ben hani bu alanın içinde olarak olan biri olarak da biliyorum ki erişilebilirlik sadece fiziksel bir şey değil. Psikolojik olarak da toplum hazırlayarak bir erişilebilirlik noktası söz konusu. Biraz bu sosyal girişim hakkında konuşalım mı? Erişilebilir her şey nedir ve ne gibi çalışmalar yapar?
Çok teşekkür ederim. Çok güzel açıkladın Sebapas hakkında da. Ben bu soruya geçmeden önce bir önceki soruyla ilgili küçük bir ekleme yapacağım.
Tabii ki.
Belki bu programı dinleyenler bunu da izlemek ister. Hani Sebapas durumu bizim sadece bir durumumuz dedin ya.
Evet.
Orada Maysun Zahit diye bir TEDx konuşmacısı var. Sebapas dediği biri ve tiyatrocu. Kendi hayat hikayesini anlattı. TEDx beni çok etkilemişti. O da Sebap Pazici benim 99 sıfatımdan 99.sı diye bir anekdotu var. Aslında çok güzel bir TEDx konuşması dinlemek isteyenler olursa bence bir TEDx'e girip Maysun Zahit'e bakabilir.
Maysun Zahit tekrar
Tamamdır.
söyleyeyim. Bir de Esra çok önemli bir şey daha söyledin. Arada kaynamasın. Hazır farkındayken için konuşuyorum. Evet, bu kalıtsal bir durum değil. Ve mesela akraba evliliği gibi bir şey sever şey ortaya çıkarmıyor.
Evet.
Bunu tekrar tekrar altını çizelim biz de buradan. Bu bir genetik aktarım ya da genetik bozukluk değil. Bu tamamen tıbbi bir durum.
Ve aslında fizyolojik bir durum çoğunlukla zihinsel bir etkisi olmuyor. Zihinsel diğer çok nadir görülen etkiler ve
Evet.
serebrasiye bağlı değil aslında farklı komplikasyonlara bağlı olarak gelişen bir durum ve serebrasiye bir şemsiye engellilik olarak da gözüküyor. Yani yanında farklı engellikler, biz buna çoktan engellik diyoruz. Çoktan engellikler de gözükebiliyor. Bunu da
Evet.
ekim olalım. Terapasi hakkında bu işi konuşsa sabaha kadar konuşur. Buradan bunu keseyim. Diğer soruya atlayalım.
Çok teşekkürler, çok güzel katkılar. Yani biraz önce değindiğiniz nokta da aslında. Ben de maalesef bu soruyla çok karşılaşıyorum. Akraba evliliğiyle mi olan bir durum falan diyorlar. Ama aslında şey, şunu açıklamak lazım. Yani ne kadar bilinçli aileye sahip olursak olalım, hatta doktorlarım ne kadar iyi olursa olsun, demin de bahsettiğimiz gibi aslında doğum öncesinde, anında ya da sonrasında herhangi bir komplikasyonla oluşulabilecek bir durum. O yüzden böyle bu sorular da konusunda da bir farkındalık yaratmış olalım böylece. Çok teşekkür ederim. Çok değerli katkılar. Evet, bu sorumuza şimdi geçirebiliriz. Erişilebilir her şey sosyal girişim nedir ve neden kurulmuştur?
Erişebilir her şey bir sosyal girişim ve temelinde aslında engellenen bireyler için daha erişilebilir bir yaşam üretmeye ve geliştirmeye çalışan bir sosyal girişim. Biz kurumlara aslında engellenen bireyler için deneyimlerini tasarlıyoruz kurumların. Hem çalışan tarafında hem de müşteri ya da danışman o hizmet alanı tarafında aslında engellenen bireylerin deneyimlerini araştırıyoruz ve bunları farklı boyutlarda nasıl erişebilir hale getirebilecekleri ile ilgili spesifik çözümler sunuyoruz ve kurumları aslında engelliler için erişebilir hale getiriyoruz. Bir köprü kuruyoruz aslında, erişebilirlik köprüsü. Kurumlarda erişebilirlik gözlüğü takıyoruz aslında diye özetliyorum. Biz kurumları aslında bu konuda güçlendiriyoruz, kapasitelerini güçlendiriyoruz, onları daha kapsayıcı ve erişebilir kurumlar haline getiriyoruz. Bununla yaparken deneyim odaklı ilerliyoruz ve tüm engel grupları için yapıyoruz. Türkiye'de genelde bizim gördüğümüz hep tek engel grubu çalışılır. Ya çalışılmaz ya da çalışılırsa tek engel grubu çalışılır. Ama bu
Maalesef.
erişilebilirlik çok kapsamlı bir konu ve tek engel grubu çalışmak yine dışlayıcı ve ötekileştirici bir tutum sağlıyor. O yüzden biz tüm engel gruplarını kapsayan bir çatı sosyal girişim olmayı hedefledik ve bu yolda ilerliyoruz. Yaklaşık 4 yıldır. Ve sorun konuşmayan da hep çözüm konuşan bir sosyal girişimiz aslında diye özetleyebilirim. İşte ben tabii bir sürü eklemesi olacaktır diye düşünüyorum.
Tabii ki.
Yani aslında çok güzel toparladın. Ama bizim erişilebilir her şeyi kurarken nasıl bir kafayla yola çıktık onu vermek bence burada kıymetli. Biz Selim'de, ben de üniversiteden, hatta Selim liseden beri engelli aktivist bir insan ve hani biz bu aktiviteyi yaparken çok fazla STK'da gönüllü olarak çalıştık ve farklı projeler yürüttük, hem engelli hakları hem de erişilebilirlik anlamında. Ve aslında üniversite hayatımız boyunca şunu gördüm: farklı engel grupları ile bir araya gelince aslında biz yalnız değiliz ve aslında farklı engel gruplarına sahip olsak da herkesin tek çözümü erişilebilirlik.
Kesinlikle.
Yani erişilebilirlik çok büyük bir çatı ve aslında tek engel gruba odaklı çalışıldığında da bir mana ifade etmeyen, bir çok birbirine homojen şekilde bağlı bir çatı erişilebilirlik. O yüzden erişilebilir her şey. Aslında her şeyin bir erişilebilirliği var ve bunu yapabilirsiniz ve nasıl en doğru şekilde yapacağını kurumlara anlatmak üzere kurulmuş bir girişim aslında.
Ne yapıyoruz dersen de ilk başta 3 kişiydik. Şu anda yaklaşık 15 kişiyiz. Ve farklı engel gruplarının içimizde uzmanlar var. Mimarlar var, yazılımcılar var, gazeteci,
İşe alımcılar.
farklı Uzmanlardan gelen insanlar var ve bu insanlarla aslında araştırmalar yapıyoruz. Öncelikle engellenen birinin deneyimlerini araştırıyoruz, ürünleri kullanıyoruz, markaları, mağazalarını kullanıyoruz ya da ofislerini deneyimliyoruz gibi çalışan ya da müşteri tarafında bütün süreçlerini deneyimlediğimiz araştırmalarımız oluyor. Bunun yanında üç ayakta çalışıyoruz aslında. Erişebilirliğini üçe ayırıyoruz biz. Fiziksel bunlardan sadece biri. Esra senin de söylediğin gibi. Bunun yanında dijital mecralar da çok önemli. Dijital dil nasıl kullanıyoruz? Dijitalimizle erişebilir miyiz? Sosyal medyalarımız, reklamlarımız, internet sitelerimiz, aplikasyonlarımız gibi. Buralara erişebilir hale getirmek önemli. Ve iletişim dediğimiz algılarımız, engellenen bireylerle nasıl iletişim kuruyoruz? Konuya nasıl yaklaşıyoruz? Aktüel miyiz? Sürdürülebilir projeleri üretiyor muyuz gibi konularda da aslında iletişimimiz bizim çok önemli. Çünkü bu iletişim, içerik ve fiziksel üçü aslında bizim deneyimimizi oluşturuyor. Hani bir mağazaya gittiniz, mağazanın fiziksel olarak erişebilir ama sizle iletişim kuran mağaza görevlisi sizinle doğru bir şekilde iletişim kurmazsa aslında sizin deneyiminiz iyi bir deneyim olmayacak. Ya da oradaki etiketler sizin için erişebilir değilse içerikler yine olmayacak gibi aslında. Ya da internetten alışveriş yapıyorsanız görme farkınız varsa o aplikasyon erişebilir değilse aslında sizin deneyiminiz iyi olmayacak. Ve aslında alışveriş yapamayacaksınız belki de büyük ihtimalle yapamıyorsunuz çoğunlukla Türkiye'de. O yüzden aslında deneyimin farklı farklı noktalarını araştırıp çözümü üretiyoruz. Bunu yaparken de mimarlarla, uzmanlarla ya da dijital medya uzmanlarıyla birlikte çalışıyoruz ve her zaman hem engellenen bireyin deneyimini hem de ilgili hem ulusal hem uluslararası standartları gözeterek bu çözümleri üretiyoruz aslında. Ve daha kapsamlı ve kapsayıcı markalar yaratıyoruz
Çok
diyebilirim.
teşekkür ederim. Çok o kadar güzel özetlediniz gerçekten ve siz konuşurken böyle aklımdan bir sürü şeyler geçti, yaşanmışlıklar, deneyimler. Çünkü ya alanın içinde olmayan bir insan hani belki bu konuştuğumuz şeyleri gözünde canlandırmakta ya da böyle anlamlandırmakta zorluk çekebilir. Ama standartizasyona bağlı kalmak ve aslında kapsayıcı bu noktada erişilebilirlik bence. Toplumdaki herkesin eşit yaşam deneyimini yaşayabilmesi. Siz de bunu çok güzel özetlediniz. Çünkü mesela bir restorana gittiğimizde rampa oluyor. Çoğu zaman zaten bunu yaşadığımız bir örnek olduğu için anlatmak istedim. Rampa oluyor. Ama o rampa mesela açısı 90 derece ve bir şey geliyor. Yani hani normal gelişim gösteren bir birey işte al bu rampadan geç dediğin zaman yürüyebilmesine rağmen şey zorlanıyor ve yani hani o zaman hani akıllarda şu soru. Sen o zaman bu rampayı yapma amacın gerçekten erişilebilir bir mekan sunmak mıydı? Yoksa sadece evet ben yaptım, bir şeyler yaptım demek miydi? Bu çok güzel bir aslında sorgulanması gereken ve bu sadece aslında mekan sahipleriyle de değil. Benim çok güzel söylediğiniz bir şey var. Hani evet fiziksel erişilebilirlik çok değerli. Ama o mekana girdiğimiz zamandaki iletişim dili ya da başka işte psikolojik etmenlerin de aslında uygun hale getirilmesi çok değerli ve biz aslında toplumda ya ben iletişim fakültesi mezunuyum ve şunu ben çok net olarak gözlemledim. Yaşadığımız birçok sıkıntının temel noktası aslında iletişimsizlik. Yani hani birbirimizi anlayamama ya da anlamak istememe. O yüzden İletişim bence hepimizin en temelde öğrenmesi gereken ve bu noktada birbiriyle böyle sağlıklı iletişim kurmak için kazanmamız gereken temel bir beceri ve çok daha güzel bir noktanın da altını çizmek istiyorum yine sizin söyledikleriniz içinden. Şöyle bir şey hani dediniz engellenen bireylerin deneyimleri çok önemli. Çünkü tek bir engel grubu baz alındığında da erişilebilirlik tam olarak sağlanmamış oluyor. Çok fazla katılıyorum. Yani kendi deneyimlerimden de hani biraz yola çıkacak olursam ben yürüyebiliyorum. Ama şöyle bir şekilde farklı zeminlerde yürümekte zorlanıyorum. Merdiven çıkmakta zorlanıyorum. Ya işte birinden destek almam gerekiyor. Ya da işte trabzan varsa ondan tutunarak çıkabiliyorum ve böyle günlük hayatta aslında benim bu deneyimin çoğunlukla insanlar tarafından göz ardı edildiğini farkındayım. Çünkü şöyle bir şey, tekerlekli sandalyede birey olunca hani bir şekilde işte rampa yapalım. Onu da dediğim gibi demin standartizasyona uygun yapılırsa. Ama atıyorum yanında da merdiven var ve hani bunu o merdiven nasıl daha erişilebilir hale? Ya işte trabzan konulabilir ya da böyle rampa gibi ama farklı böyle çıkış yolları konulabilir. Ya bu noktada aslında şu, hangi mesleği yaparsak yapalım, o çözüm üreteceğimiz grupta sürecin içinde olduğu sürece her şey çözülüyor. Çünkü aslında çözüm üretmen gereken bir grup sen o çalışmanın dışında bırakırsan tam olarak aslında yapamamış oluyorsun. O yüzden hangi meslek grubunda olursak olalım bunu tekrar çağrısını yapmak istiyorum. Erişilebilirlik standartizasyonu önemseyelim. Erişilebilir bir yaşam oluşturmayı önemseyelim. Hiç fark etmez hangi meslek grubunda olursak olalım ve bunun için çalışalım. Bu çok önemli. Yani toplumda eşit yaşayabilmemiz adına hepimizin. Çünkü benim her zaman aslında söylediğim bir şey var. Engelli birey var ama daha çok aslında engellenen birey konumundayız. Ve aslında her şey biz uyarlanabilir olduğu sürece biz yani her şeyi kendi yapabildiğimiz ölçüsünde gerçekleştirebiliyoruz hayatta. O yüzden engellenen birey olmamak adına toplumda böyle kolaylaştırıcı çözümler sunmak çok değerli, çok önemli. Çok teşekkür ederim size de bu katkılarınız için. Peki şunu sormak istiyorum size şimdi. Ben sizi birkaç yıl önce bir videoda görmüştüm ve çok etkilenmiştim. Çünkü aslında orada siz şundan bahsediyordunuz. Günlük hayatta böyle göz ardı edilen, demin de bahsettiğim aslında küçük detayların nasıl büyük bir şekilde o günlük hayatınızdaki akışı etkilediğinden bahsediyordunuz. Biraz ben bunun hakkında konuşmak istiyorum. Böyle toplumda gözlemlediğiniz ve hani bu bir ihtiyaç aslında ama hani göz ardı ediliyor dediğiniz, değinmek istediğiniz noktalar nelerdir?
Ezra, o kadar güzel ilerledik yani, kilometre çok çok güzeldi. O dedin ya, dik rampa.
Evet.
Onları biz ekip arasında, ekip içinde, kaydırak yapmışlar diye dalga geçen. Neyse. Gittiğimiz raporladığımız kurumlarda falan da yöneticilerle birlikte sahaya ineriz biz her zaman. Bunu çok önemsiz, çünkü yöneticilerin görmesi lazım o deneyindeki problemleri ki aksiyon alsınlar. Bir kuruma gittiğimizde yine böyle bir şey oldu. Oraya rampa yapmışlar ama bizim kaydırak diye tabir ettiğimiz mermerden mi çok değil. Öyle bizim diğer kurucu ortağımızı gezideydi. Benim için kaydırak yapmışsınız, teşekkür ederiz dedi. Herkese nasıl yani, kanlar sonra da anlayınca herkes geliyor. Tamam hocam, bunu değiştirelim oldu. Aslında burada hani bunları görmedikleri için de toplumda farkında değil. Toplumun görmesi lazım ki farkındalık oluşsun ve doğrularını yapsınlar. Aslında standartizasyonlar çok güzel burada. Çok iyi standartlarımız var. Ama ne yazık ki uygulanmıyor. Üniversitelerde
Evet.
de bunun eğitimleri çok ne yazık ki verilmiyor. Hatta geçenlerde akademisyenlerle konuştuk artık. Bölümlerde iletişim fakültesinde, mimarlık fakültesinde, endüstri tasarımda aslında erişebilirliğin ders olarak okutulması, gösterilmesi gerekiyor, ders açılması gerekiyor. Bu konuda akademisyenlere iş düşüyor aslında.
Tabii ki.
Çok büyük. Ve hayatımızdaki aslında küçük gibi görünen çok büyük şeyler bunlar. Yani bizi hani orada destek almaya ihtiyaç duyuyorum dedin. O çok nokta atışı bir söylem. Çünkü erişebilirlik sağlandığında aslında engellenen bireyleri bağımsız hale getiriyoruz. Engellenen bireyler bağımsız şekilde yaşayabilirler. Ve engellenmeden yaşayabilirler. Biz her zaman bunu söylüyoruz. Biz engelleniyoruz. Çünkü erişebilirlik yok. Erişebilirlik olduğunda biz sadece farklı da olan bireyler oluyoruz. Sarı saçlı biri kumral engelli değilse, siyah saçlı engelli demiyorsak aslında hani biz de yürüme engelli değiliz aslında. Hareket ediyoruz. Sadece doğru standartlarda erişebilirliği sağlamalıyız ve engelliliğe de bir farklılık olarak bakmalıyız aslında. Yani ne gibi Trabzan çok önemli. Cerebral palsy ya da hareket farklı da olan herkes için Trabzan çok önemli. Standartizasyonda var. Ha, görünmeyen yanı ne? Standartizasyonu şu yok. Hangi materyalden yapılmalı? Genelde alüminyumdan yapıyorlar dış ortamlarda ve ısınıyor. Orada da mesela biz kullanamıyoruz çünkü sıcak bir metali eleyemezsiniz yazın.
Evet, özellikle yazın dış mekanda kullanılan trabzan materyallerinin mesela değiştirilmesi gerektiği çok bir detay ama önemli. Çünkü ya da yağmur yağıyorsa o dış mekana o alüminyum trabzan her ne kadar standarda uygun da olsa kayıyor.
Standartizasyonun da burada gelişmesi gerekiyor. Hatta bakanlığa da bunları iletti.
Çağrıda bulunmuş
Demek
olalım.
önemli. Hani bakanlıkta da burada bir çağrı gibi oldu. Aslında hayatı direkt olarak etkileyen noktalar. Logar kapakları. O videoda da ondan bahsetmiştim.
Evet.
Yani,
O
logar kapakları çok böyle ha, belki de oradan geçen 1.000 kişiden biri işte biz düşünüyoruz. Ama o
evet.
logo kapakları bizim için çok kritik. Çünkü sürekli takılıp düşüyoruz. Çok küçük şeyler gibi gözüküyor ama engellenen birilerinin hayatını çok temelden etkileyen noktalar aslında.
Evet. Bu noktada ben de böyle bir şey ekleme yapmak istiyorum. Mesela ben denize girmeyi çok seviyorum ve yazın böyle en sevdiğim şeylerden biri. Ama aslında hep böyle benim hedefim de yani şu anda çalışma alanındaki hedefim de normal günlük hayatta aktivistlik alanındaki hedefim de tam bağımsız yaşam deneyimi sunabilmek herkese. Ve ben yani hayallerimden biri de bu açıkçası. Çünkü belki bu noktadan çıktığım bir şey. Ve denize girerken bir iskele vardı. Ve ben o iskele sayesinde demin de bahsettiğim gibi iskelenin yanında tutunacak alanlar da vardı. O yüzden ben böyle tutunarak yavaşça iskele sayesinde çünkü bunda da yürümekte zorlandığım için daha uzak olsa da kimseye yardım istemeden kendi başıma yapabildiğim olduğum bir şeydi ve o şekilde denize giriyorum çıkıyorum ve şey bu sene o iskelenin başka bir yere taşındığını ve hatta böyle yanındaki o tutunacak alanında kaldırıldığını gördüm. İçimden dedim ki yani hani bunun yapılma amacı ne ya da böyle bunu kaldırılma amacı büyük ihtimalle iskele o sırada daha ortada bir yerde ve böyle insanların geçiş alanına engelleniyor gibi düşündüm. Ama aslında onu yaparak ya başka bireyleri engellemiş oldum ya dediğiniz gibi çok insanlara küçük görünen bu şekilde bir deneyim yaşamadığı için çok küçük ve önemsiz gibi görünen detaylar aslında bizim hayatımızda çok büyük ve önemli bir hal alabiliyor. Ve ben böyle artık denize daha az girdim bu sene böyle. Tabii ki girdim ama böyle eskisi kendi yapabildiğim kadar çok sık girmedim. O yüzden mesela bu nokta bile hani sizin o bahsettiğiniz döger kapağı, bu iskele bu tarz aslında noktalar ne kadar büyük bizim hayatımızda önemli, değerli. O yüzden burada küçük ekleme de yapmak istedim.
Hatta biz bunlara kesişimsel diyoruz. Yani
Evet.
mesela tek çatı olmak ve farklı engel grubunu kapsamaktan bahsediyoruz ya. Bunun sebeplerinden biri de bu. Mesela bir engel grubu için yapılan bir düzenleme diğer engel grubu düşünmeden yapıldığında bir engellenen grubu erişebilir hale getirirken diğer engel grubunu daha da engelliyor. O yüzden aslında yapılan bütün çalışmalarda herkesin düşünülmesi çok önemli.
Evet.
Bu da hep göz önünde bulundurduğumuz bir
Ya
kavram, keşisim.
da işte tam tersi. Mesela Esra'nın kullandığı, anlattığı iskele büyük ihtimalle tekerlekli sandalyeyle düşünerek yapıldı ama güzel yürüyorum. Bizim için oraya tutunarak denize girip çıkmak çok çok hayatı kolaylaştıran bir şey. Yani günlük hayattaki örneklerden bahsettin. Aklıma bir sürü şey geldi. Yani soru doğruydu ya. Yani şey mesela bir mağazadasın. Benim için çok detay bir şey. Ben kendim giyinip soyunabiliyorum bir kabinde ama ayakkabımı çıkarmam gerekiyor tabii şey denerken. Ayakkabımı tekrar giymek için çekeceğe ihtiyacım var. Çekeceksiz ayakkabı giyemiyorum. Orada giyim mağazalarındaki mesela kabinlerde çekecek olsa bu benim kıyafet deneyimimi hop bir yıldız, iki yıldız ileriye
Ya da
taşırmış.
kabinde
Aynen
oturduğu
öyle.
bir alan mı olması?
Ya da evet kabinde bir taburenin olması benim giymem için zaten şart.
Ya da kabindeki kilidin kavrama gerektirmeden kilitlenebiliyor olması. O kilidin
Evet.
kavrama gerektirdiğinde sebebi ya da uzun farklı olan bireyler o kilidi kullanmıyor. O kabini kullanamıyor dolayısıyla. Yani aslında çok küçük gibi gözüken bir kilit o mağazadaki deneyimin direkt göbeği bizim için.
Aynen öyle. Bir de ben bu noktada şunu söylemek istiyorum. Ben şimdi bir üniversitede engelli öğrenci temsilcisiyim aynı zamanda. Ve böyle kendim de üniversite sürecini geçirdim. Şimdi 300'lerimden bir tanesi de ön lisans bölümünü bitirmiş, lisans bölümünü kazandı ve ön lisans okurken ben ona derslerinde akademik olarak yardımcı olmak adına bir yandan da gölge öğretmen oldum onun. Yani kardeşin etkilerim %99 olduğu için böyle birçok alanda hani akademik olarak da atıyorum örnek vermek gerekirse derslerdeki notu tutmak, işte sınavları, göz koordinasyonunda etkilenme olduğu için sınav sorularını okumak, işaretlemek. Yani o alanda açıkçası gölge öğretmeni bendim. Ama buna günlük hayatta biz kişisel asistanlık diyoruz. Bu sadece akademik olmak zorunda değil. Ve ben zaten bu alanın içindeydim ama üniversite kısmında şunu, bu ihtiyacı çok net gözlemledim. Kişisel asistanlık günlük hayatta olduğu gibi üniversitede de çok değerli. Çünkü mesela bir iki hafta yaşadığımız bir şeyden örnek vermek istiyorum. Bir tane arkadaşımız, o da serebral durumuna sahip ve dedi ki tamam ben yani yürüyebiliyorum, ellerimi de kullanabiliyorum ama o kadar rahat kullanamıyorum ellerimi dedi ve bunu belirtti. Hoca da dedi ki işte şu konu hakkında şuraya git dilekçe ver. Ve sonra bunu belirtmesine rağmen hoca da işte git yaz dilekçe ver. Ya dedim ki hani bunu belirtmesine rağmen hala dilekçe yazımıyla alakalı bir şeyi söylüyor ve yine aynı noktaya gelmiş olduk aslında. Bu deneyime sahip olmadığı için o noktayı belirtmesine rağmen yapabilir gibi ya da hani önemsenmediği bir şey olabilir. Ve ben o sırada o gün normalde şey diye planlamıştım. Hani o süreçte yanlarında olurum. Sonra işte öğretmeni o alanda destek olur. Ve sonra ben aslında o gün bütün gün orada kalmam gerektiğini fark ettim ve bütün işlemleri birlikte yaptık. Ama aslında şöyle bir şey. Ben inşallah bunu gerçekleştirebilirim, gerçekleştirebilmeyi umuyorum. İlk başta kendi özel mikro çevremde, daha sonra makro çevrede bu kişisel asistanlığı daha da yaygınlaştırmayı, bulunduğum üniversitede şu anda bunu gönüllülük projesi haline belki akranları tarafından her zaman mesela İşte duyarlı topluluklarımız var ya da başka işte sosyal hizmetler bölümü, fizyoterapi bölümü. İlgili öğrencilerin hem kendi mesleki anlamda da gelişebilecekleri. Böyle kişisel asistanlık kavramı bunu bir proje haline dönüştürüp aslında çift taraflı bir gelişim. Hem normal gelişim gösteren bireylerin bu alanda gelişmesini. Aa evet benim fark etmediğim şu oluyormuş ve ben kendi akranıma şu şekilde destek olabilirim. Hem de etkilenme olan engelli bireyin de gelişmesi. Zaten bu noktada da aslında şöyle bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Ben bugün dediğim gibi Sebra Partisi durumuna sahip bir birey olarak farklı aktivist kimliğimle buradayım. Ben Serçev Derneği'nin üyesiyim. Serçev'de Sebra Partili Çocuklar Derneği. Bizim aslında çok güzel projelerimiz var. Benim çok önemsediğim ve burada şu an değinmek istediğim iki projemiz var. Birincisi Gökkuşağı İlköğretim Okulu, ikincisi de Serçev Engelsiz Meslek Lisesi. Bu iki okulun da ortak özelliği, daha önce biraz bahsetmiştim ama bugün biraz daha derinlemesine bahsetmek istiyorum. Tersine kaynaştırma. Tersine kaynaştırma da şu demek, normalde doğma gelişim gösteren bireyler azınlıkta, engelli bireyler çoğunlukta. Bu tarz bir model ve bu modeller uygulanıyor. Gökkuşağı İlköğretim Okulu Türkiye'de bir ilk. Serçev Engelsiz Meslek Lisesi ise dünyada bir ilk. Ve o kadar güzel ki şu noktadan aklıma geldi. Akranlardan öğrenmem. Okulda en çok ve en böyle güzel, çok keyifli olarak gördüğüm bir gözlemim. Akranlardan öğrenmek değerli. Çünkü biz evet günlük hayatta birçok yerden öğreniyoruz. Birçok toplumda zaten toplumda karışabildiğimiz sürece toplumda gelişebildiğimiz bir sürü alan var. Ama en değerlisi bence akrandan öğrenme. Çünkü aslında demin siz de konuşurken bahsettiniz. Böyle toplumdaki iletişim dilimiz, bunun oturması küçük, özellikle küçük yaşlardan işte ya da davranış biçimimiz ya da nasıl hayatı kolaylaştırabileceğimiz aslında bu temeller, bu bilinç küçük yaşlarda oturuyor. Ve bu okullar sayesinde ben bu bilincin aşılandığını görüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. İnşallah daha yaygınlaşır, Türkiye'nin her yerinde olur. Bunun için de çabalıyoruz zaten hep birlikte. Ama bu noktada işte üniversitede mesela demin onu da aslında biraz erişilebilirlik eğitiminin olması çok değerli dediniz. Bence de çok değerli ve aynı zamanda ben çok değerli buluyorum. İnşallah ileride gerçekleştirebilirim. Temel değerler eğitimi. Bu ilkokuldan beri dediğim gibi hani bilinç böyle hemen oluşabilen bir şey değil. İlkokuldan itibaren küçük yaşlarda çocuğun gördüğü, öğrendiği aileden sonrasında okuldan bir şey. O yüzden bu tarz eğitimlerle böyle toplumda uzun da sürse bir değişim, dönüşüm yaratabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden çok değerli buluyorum.
O kadar güzel yerlere değindin ki yani hepsi çok çok çok önemli noktalar. Bu bağımsız yaşamla ilgili kişisel asistan belki biliyorsunuz ama Engelli Kadın Derneği var Ankara'da.
Evet.
Engelli Kadın Derneği'nde Beyza Ünal'ın hem arkadaşım benim çok önemli bir akademisyen. Beyza Ünal'ın mesela önerdiğinde çok büyük en güzel projeler yapıldı. Kişisel asistan kavramı Türkiye'ye nasıl uyarlanır? Şu anda hala bunun üzerine çalışıyor Beyza'lar. Çünkü dediğin gibi kişisel asistan aslında bir insan hakkı
Aynen
temelinde.
öyle.
Ve bunun sosyal model, yani sosyal devlet modelinde aslında engellilere sağlanıyor olması gerekiyor. Yurt dışında bunun örneklerini görüyoruz. Bunun sosyal devlet modelini Türkiye'ye getirilmesi şart aslında. Diğer bir konu çocuklar. Dediğin çok değerli. Bizim Ilgın danışmanlarımızdan İstanbul Üniversitesi'nde Engelli Araştırma Koordinasyon Birimi'nin yürütücüsü. Şey der, kendisi de total bir kör. Ve şunu söylüyor her zaman. Ya ben tamamen katılmıyorum ama şöyle der. 40 yaş üstü insanların engellilik hakkındaki farkındalığını dönüştürmek çok zor. Ama
Evet, maalesef.
yeni nesile, çocuklara, gençlere bunu anlatmamız çok daha kolay. O yüzden ileriye yönelik yatırım yapıp okullara inmemiz, çocuklara bu konuda temel farkındalık dersleri verilmesi, müfredata eklenmesi gibi konular var aslında yapılması gereken ki bu konuda en iyi uzmanı ise ben yani direkt bu konuyu çalıştım yüksek lisans tezimde.
Ya evet, bu çok önemli. Yani engelli çocukların kaynaştırma ya da tersine kaynaştırma şeklinde doğal bir şekilde milli eğitim müfredatıyla eğitim alması Ve burada aslında akrandan öğrenmek ve aslında akranın da engellenen akranın ihtiyaçlarını o yaşta öğrenerek ilerlemesi çok çok önemli bir şey. Yani burada aslında tabii hani hazır bakanlığında radyosundayken belki bunları çünkü çok güzel şeyler yapılıyor. Özellikle Aile, Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı da çok inanılmaz ilerlemeler kaydediyor ama burada belki yeniden yapılanan süreçlerde işte eğitim dedik, kişisel asistanlık dedik. Bence bakanlıkların da yeniden düzenlemeleri yaparken engellenen bireylerden görüş alarak yani hani o Amerika'daki engelli hakları aktivizminin doğduğu yerden biz olmadan bizim için asla
Kesinlikle.
mottosuyla bence artık politik planlamalara özellikle engelliler gibi farklı gruplar için kesinlikle deneyim sahiplerinin de söz hakkı olup yeni kanunlar, yeni düzenlemeler çıkartılırken bence bunların da bakılması çok çok önemli.
Burada eğer dinleyen karalarcılar varsa şu anda diye olabilirler. Zaten alıyoruz. Çünkü aldıkları bazı projeler var, onları da görüyoruz. Ama orada da çağrılan kitlelere baktığımızda tam olarak konjonktürü yansıtmadığını görüyoruz aslında.
Evet.
Bizim gibi biraz daha alanda çalışan ve bağımsız yaşamı destekleyen erişebilirliğin nasıl sağlanabileceğini konuşan, çözüm konuşan kurumların da davet edilmesi lazım. Ya
Kesinlikle.
biraz davet edilen kuruma baktığımızda bir tık daha yardım temelli çalışan derneklerin veya insanların, kişilerin yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Onu da biraz değiştirerek
Daha
daha
temelli çalışan
ve sürdürülebilir çözümü üretebilecek yetkinliklerde insanları çağırmak değerli diye
çok
düşünüyorum.
önemli bir nokta. Çok teşekkür ederim. Yani aslında program başında da söyledik. Yani bu konu hakkında yani programlar yetmez. Sabaha kadar böyle gerçekten konuşulabilecek. Çünkü aslında o kadar konumuza değinmemiz gereken böyle bu da önemli olarak gördüğümüz çok konu var. Ben o yüzden böyle sizi uygun bir zamanınız olursa tekrar almak isterim. Yani şu noktayı da ayrıca ben tekrar vurgulamak istiyorum. Çok önemli. Yani yardım temelli değil, hak temelli hareket etmek. Çünkü birçok kişi bunu böyle fark ediyorum yani hani evet bu bir iyilik ve benim yapmam lazım. Tabii ki hani bir noktasında iyilik. Buna katılıyorum. Ama iyilik kavramı olmaktan öte bu bizim hakkımız. Hani kişilerin inisiyatifine bırakılabilecek bir şey değil. Standartizasyona uymak, erişilebilir olarak hareket etmek. Bu hak temelli yaklaşılması gereken bir durum. Ve böyle yani şey bunun aslında öğrenilmesi şey yapılması çok kıymetli bilinçlendirilmesi. Bu yüzden işte çok güzel sosyal girişim erişilebilir her şey. Ve ben daha yolunuzun çok açık olacağını ve bu alanda çok güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğinize eminim. Ankara'da demin de bahsettiğimiz bir Serçev Derneğimiz var. Serbra Paslı Çocuklar Derneği 2004 yılından beri ailelerle kurulmuş aslında özel gereksinimli birey aileleriyle kurulmuş bir dernek ve aslında o dönemde daha böyle önümüzü göremezken hani evet ileride çocuklarımız eğitimde sıkıntılar yaşayabilir, sağlıkta, topluma katılımda ve evet haklarını korumak için biz toplanmalıyız, bir şey yapmalıyız misyonuyla olup kurulan bir dernek ve çok başarılı işler yapan. Bizim gibi, sizin gibi böyle aktivistler, bu alanda bilinçli çalışan kişiler olduğu sürece ben toplumda bir şeyleri değiştirebileceğimize çok inanıyorum. Buna ve yani gönülden de her zaman bu oluşumların artmasını da çok istiyorum. Çok değerli katkılar. Bugün aslında şöyle bir şey, ben başta da dediğim gibi benim genelde ilk sorum şey oluyordu. Kendinizi tanıtır mısınız oluyordu. Ama ben biraz şey istedim. Hani öncesinde bu önemli günü 6 Ekim Dünya Cerebral Palsy Farkındalık Günü hakkında konuşmak ve bugün böyle bir küçük değişiklik yapmak istedim aslında. Sonunda böyle kendimizi tanıtmak istedim. Çünkü en başta da belirttik aslında. Cerebral palsy, evet, konumuz cerebral palsy. Ve bu bizim kimliklerimizden sadece bir tanesi. Hayatta yaptığımız ya da yapmak hayalini kurduğumuz daha bir sürü şeyler var. Benim de programım zaten hayalim gücü. Çünkü ben her zaman hayalim bir gücü olduğuna inanıyorum. Her şey hayal etmekle başlıyor. O yüzden böyle bugün bir değişiklik yapalım ve size şunu sormak istiyorum. Seben Hanım ve Serin Bey, böyle siz kendinizi hayatta nasıl tanımlarsınız? Böyle zevkleriniz nelerdi, yapmaktan keyif aldınız? Böyle hayat yolculuğunuzu kısaca özetleyecek olsanız nasıl özetlersiniz?
Ters köşe yaptın Esra. Ben de düşünüyordum. Allah Allah, biz programa başladık. Direkt sebeplerden
Evet, bugün biraz
geldik.
ters köşe yapmak istedim. Bunun bir amacı şeydi aslında. Şimdi biz önce insan kendini tanıtırken hani ister istemez yaptığı çalışmalardan ya da böyle ne bileyim ya böyle farklı kimliklerinden aslında böyle insanların da kafasında ister istemez evet bir profil oluşuyor. Ben böyle o zaman. Ha tamam, Serin bunu yap. Serin böyle, Esra böyle. Ama ben aslında daha biz böyle kafasında dinleyicilerimiz böyle oluşturmadan hani kimliklerimizi bu alanı konuşmak istedim. Bu alanda şey yapmak istedim. En son böyle bir ters köşe yapmak istedim.
Ne güzel yapıyorsun, ben başlayayım. Ben Seben Önce Dayı. Aslen gazeteciyim ve yüksek lisansımı eğitim antropolojisi üzerine yaptım. Yani gazeteci ve uzman eğitim antropoloğum. Mesela Radikal'de 2 yıllık bir kültür sanat ve eğitim departmanı deneyimim var. Bunu çok kimse bilmez. Çok güzel bir gazeteydi Radikal ve orada olmak benim için çok kıymetliydi. Evet, erişilebilir şeyin 3 gururu ortağından biriyim. Burada daha fazla işte antropolog ve gazeteci olmanın gerektirdiği üzerine iletişimsel erişilebilirlik ve deneyim araştırmaları üzerine daha çok liderlik ediyorum gibi. Bunun dışında ben kendime serbest aşçıyım diyorum. Yani yemek yapmayı çok seviyorum. Yeni tarifler üretmeyi, işte kendi tariflerimi not etmeyi çok seviyorum gerçekten yemek yapmayı. Ve aslında seninle beraber tam zamanlı gezginiz tabii. Erişilebilir her şeyle beraber gezginlik bir tık yarı zamanlıymış gibi görünse de işimize müsaade ettiği sürece böyle farklı yerler görmeyi, farklı yerlerde farklı deneyimler yaşamayı çok seviyoruz.
Hatta Cibriyaş'ın kurumundan önce yaklaşık 2 ay boyunca Çanakkale'den Mersin'e kadar otostop çektik. Çadırlarda, kamplarda yoğurt.
Hey.
Evet, bayağı indiğimizde Serebral Palsy hakkında farkındalık oluşturduk. Öyle
Evet.
bir 2 ayımız vardı. Sonra zaten Eşe'ye devrildi konu. Eşe'nin öncesi de böyleydi. İleride bir televizyon programı yapmak istiyoruz. Serebral Palsy'yi anlattığımız değil, bayağı kültür sanatı anlattığımız.
Evet.
Nereden izledik? Ve dolayısıyla farklı yer gruplarından konuklarla şehirleri gezdiğimiz, şehirlerin erişebilirliğini de gösterdiğimiz ama direkt olarak engellilik odağında olmayan, yani engelliliği dolayısıyla anlatan bir program hayalimiz var. Yani dünyayı karavanla gezmek gibi Hayallerimiz var aslında karavanda yaşamak gibi. Ben kimim? Ben azam makine mühendisiyim.
Sen
Ben azam makine mühendisiyim. Yeditepe makineden mezunum. O yüzden biraz daha teknik taraflarda çalışıyorum. Tasarımların, mekanların, ürünlerin nasıl daha erişebilir olacağı ile ilgili süreçleri yürütüyorum. Erişebilir her şeyde de kurucu ortak olarak. Ve aslında amatör bir davulcuyum. Yaklaşık 13-14 yıldır amatör bir davulcuyum ve farklı gruplarla sahneler aldım. Hatta engelli ve engeli olmayan müzisyenlerden oluşan grubum vardı bir tane. Onlarla çok güzel konserler çaldık vesaire. Umarım tekrardan bir araya da geliriz, hep istiyoruz. Veya şu anda farklı yerlerden eğitim almaya da çalışıyorum. Burs kovalıyorum. Double üzerine üniversitelerden de eğitim olmak gibi bir amacım var. Çünkü double ve ritim aslında hayata bağlıyor. Yani çünkü sürekli sessizlikte bile ya da şehirde yürürken bile bir müzik var. O müziği duymayı seviyorum ben. Biraz delilik olabilir ama beni hayata bağlıyor. Mesela benim gibi bir deliği görmek isterseniz Mozart in the Jungle diye bir dizi var. Mozart in the Jungle'daki şef tam beni yansıtan bir deli. İzlemek isteyenler için son bir önerim olsun deyip kapatayım kendimi.
Çok teşekkür ederim. Yani çok dediğim gibi hani yani ben bu alanda zaten yani kaç 13 program oldu ve radyoculuk alanında ve böyle en yaparken heyecanlandığım, keyif aldığım bölümlerden biri oldu. Çok teşekkür ederim katılmayı kabul ettiğiniz için, davetimi kabul ettiğiniz için. Ve dediğim gibi aslında bu soruyu sona bırakmamın nedeni de bir böyle kafada bir şey oluşmasın. Hani kalıp yargım diyeyim artık böyle bir bizimle alakalı bir şey oluşmasın. Hani olumlu ya da olumsuz. Çünkü her zaman ön yargı olumsuz olmak zorunda da değil. Biz şu an bugün aslında Sebler Partisi grubunu temsil ediyoruz. Demin dediğim gibi aslında yarın farkındalık günü ama farkındalık tek bir güne sığdırılabilecek bir şey de değil. Her gün farkında olmak zorundayız. Biz zaten bu alan içinde olan insanlar olarak her zaman farkındayız. Ama toplumun diğer kesimler için bir günlük ya da kutlanacak bir şey de değil aslında. Hani Sebra Pars günü kutlu olsun. En güzel kutlamayı topluma erişilebilir. Bütüncül kapsayıcı hale getirerek bize her gün yapabilirsiniz. Böyle de bir burada bulunayım. Ben de aslında beni tanıyorsunuz. Ben de ama kısaca kendimi tanıtayım. Esra Ersoy. Ben 25 yaşındayım. Sebra Pars durumuna sahibim. Üçüzüm. Bu alanda aslında doğduğumdan beri bu alanın içindeyim. Serçe'yle beraber. Ailem ve işte özel gereksinimli bireyler aileleri tarafından kurulmuş bir dernek. Ama sonrasında ben daha böyle bana yer yetmedi ve böyle şey hep şey düşüncesi aklımdaydı. Buraya ne katabilirim? Bura bana ne katabilir? O yüzden olabildiğim kadar çok yerde olmayı hedefledim her zaman ve böyle şey yaptım. Hani daha işte nereye katılabilirim? Bu yüzden farklı oluşumlara katıldım hep. Ahbap, şu anda da içindeyim. ENKAT, Başkent Gençlik Meclisi, Rota. Bir sürü yerde dediğim gibi şu an Başkent Üniversitesi'nde engelli öğrenci temsilcisiyim. Yani aslında birçok yerde buraya ne katabiliriz, bura bana ne katabilir? Aynı zamanda şu an yüksek lisans yapıyorum. Lisansım halkla ilişkiler üzerine ama yüksek lisansı böyle çok ilgimi olan bir alanda yapmak istedim, moda tasarım. Yine Başkent Üniversitesi'nde moda tasarım bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Yakın zamanda kadın hakları çalıştayında düzenlenen bir çalıştayda hakemlik yaptım ve aslında konumuz engelli kadındı. Engelli kadının toplumsal katılımı ayağımda ben hakemlik yaptım. Ve yani evet şunu her zaman hissediyorum. Biz bu alandayız ve hani bu alanda bir şeyler yapıyoruz ama biz aslında toplumda ne kadar çok yerde var olursak toplum o kadar dönüşmesine bir katkı sunabiliyoruz. Bu noktada da şöyle bir şey aklıma geldi. Çok bir arkadaşım bana anlattı bir şey yakın zamanda. diyordu ki hani bakkala gidiyorum mesela semtinde ve sonra başka gün başka bakkala gidiyorum. Sonra başka bakkala gidiyorum ve aslında bunu yaparak ben de ilk başta anlamadım hani niye her zaman farklı işte yerlere gidiyorsun. Diyordu ki mesela ilk başta gittiğim yerde bana böyle çok garip bakıyorlardı ve hani böyle kadın nasıl tek başına gelmiş buralara kadar. Ama sonra oraya işte farklı dönemlerde gittim. Sonra farklı işte yerlere gittim. Ve aslında oradaki engelliye bakış açısındaki bir dönüşümü tek başına böyle bir aktivistlik rol üstlenerek yaptım diyordu. Ve hani bundan çok etkilendim. Böyle dışarıdan bakınca çok büyük bir şey gibi gözükmüyor. Ama aslında bunu kendine göre misyon edinip böyle bir değişime öncülük etmesi çok güzel bir şey. Zaten bence hiçbir zaman değişim büyüğü ya da küçüğü yoktur. Yaratabileceğimiz en ufak bir şey, yani söyleyebileceğimiz en ufak bir kelime karşı tarafta bir ışık yaratabiliyorsa bu ne kadar güzel bir şeydir. Programımız hayalim gücü. Bugün hepimizin aslında bir noktada hayalini konuştuk. Hepimizin ortak hayali toplumun bilinçli artık olabilmesi, bu konu hakkında erişebilir kapsayıcı olması ve artık bu konuları konuşamıyor olmak diye düşünüyorum. Böyle özetleyebilirim. Ve şunu da eklemek istiyorum. Dünyada yaşayan 17 milyondan fazla cerebral palsi durumuna sahip birey var. Hepimizin yapabilirlikleri farklı. Şu an işte biz yapabilirliklerimizden bahsettik ve aslında şu noktayı tekrar vurgulamak istiyorum. Cerebral palsi hiçbir şey engel değil. Arkadaşlığa da öğrenmeye de eğlenmeye de hiçbir şey engel değil. Ve siz de aslında bu bilincin, bu dönüşümün bir katkısı sağlayarak bu beraber böyle güzelce yaşadığımız bu toplumda bize destek olabilirsiniz her zaman. Çok teşekkür ederim. Tekrar katılımlarınız için iyi ki varsınız. İyi ki insanlar da var.
Biz teşekkür ederiz. Sıra bizim için de çok keyifli bir yayında. Seninle böyle bir yayında böyle bir sohbeti yapmak da çok keyifliydi.
Görüşmek üzere.
Görüşmek
Görüşmek üzere.
üzere.
Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Her hafta
Sen...
Perşembe günü saat 14'te Gençlik Radyosu'nda sizlerle buluşmak üzere. Biz bu bölümde böyle çok eğlendik. Aynı zamanda böyle bir farkındalık ışığı yayabildiğimizi umuyoruz. Her hafta Perşembe günü 14'te Gençlik Radyosu Hayalin Gücü programında buluşmak dileğiyle. Yolu, sevgi, iyilik ve hayal olan herkes, hepimizin yolu her zaman açık olsun. Çiçeklerle dolu olsun. Hoşça kalın.